Doğuş Grubu destekleriyle hazırlanan podcast serisine hoş geldiniz. Tarih, sanat, spor, müzik ve teknoloji gibi birçok dalda birbirinden farklı konuların ele alındığı Doğuş Grubu podcast serisinde alanında uzman konuklarla gerçekleştirilen keyifli sohbetler sizleri bekliyor.
Merhaba, Doğuş Grubu Podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Seda Öğretir. Türkiye'nin ilk ve tek daimi ulusal çocuk senfoni orkestrası, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, tam 15 yıldır Türkiye'deki çeşitli konservatuarların öğrencilerini bir araya getiriyor. Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası bugüne kadar yurt içinde, yurt dışında onlarca konserle binlerce izleyiciye ulaştı ve bu süre içerisinde de neredeyse bine yakın çocuk sanatçı bu orkestra bünyesinde bir araya geldi. Biz de bu podcast serisinde yolu Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'ndan geçmiş sanatçılarla buluşuyoruz. Hikayelerini dinliyoruz. Şimdi onlardan biri Selin Gürol konuğumuz. Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nın şefi ve genel müzik direktörü, müzisyenlerin kutup yıldızı, sevgili Profesör Rengin Gökmen de bizimle birlikte. Merhaba Rengin Bey, merhaba Selin.
Günaydın, merhaba.
Merhaba. Hemen Selin tanıyalım istiyorum sizi. Klarnet sanatçısı Selin, 31 yaşında, Paris'te, Lozan'da geçen eğitim dönemlerinden sonra bir süredir Ankara'da. Ankara'da çünkü Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçısı. Selin, okuduğum kariyeriniz çok ışıltılı ve içinde bilhassa senfoni orkestraları dikkat çekiyor. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Bilkent Senfoni Orkestrası, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, şimdi de Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası. Bu senfoniler yolculuğunuzun neresinde Doğuş Çocuk vardı? Sanırım en başında olmalı.
Evet, tabii her şey aslında Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası ile başladı diyebiliriz.
Hı hı. Kaç yaşındaydınız?
15 yaşındaydım. 2005 senesinde girdim. Doğuş Çocuk'un ilk kuruluş yılıydı zaten. Yani ilk kuruluşunda biz vardık. Ondan sonra da 2 sene orada çaldıktan sonra artık orada bitirmiştim çalmayı. Çünkü hani belli bir yaşa kadar çalabildiğiniz için çocuk orkestrası olduğu için.
Okuduğunuz okullardan biraz bahseder misiniz? Hangi okullardan yolunuz geçti?
Tabii ben esas İstanbulluyum. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda eğitime başladım. O zaman şu an koronadan dolayı kaybettiğimiz klarnet sanatçımız Ahmet Kara okulda hocamızdı. Onunla eğitimime başladım. Ondan sonra 2007 senesinde Bilkent Üniversitesi'ne geçiş yaptım. Orada da Selen Özyıldırım'ın sınıfında okudum. Liseyi de böylelikle bitirmiş oldum. Ondan sonra da yurt dışı maceram başladı.
Hı hı, harika. Yurt dışı macerasından da biraz söz edelim bence.
Tabii ki. 2007'de dediğim gibi Bilkent'ten mezun olacağım zaman 2006-2007 o eğitim sezonu esnasında her zaman istediğim şey Fransa'da gidip okumaktı. O yüzden bütün hocaları araştırmaya başladım. Çok tesadüf bir şekilde tabii bazı insanların yardımları da sayesinde Nice Konservatuarı'nda aynı zamanda Paris'te de Paris Devlet Konservatuarı'nda da hocalık yapan Michel Lötyek'le tanıştım. Ondan sonra onun yaz kurslarına gittim. Onunla tanıştıktan sonra o beni sınıfına hemen çağırdı. Aslında bir senelik yani sadece bir eğitim süreci için gitmiştim. Orada Nice'te okuduktan sonra yüksek okullara başvuracaktım Fransa'da. Çünkü lisans seviyesi okumanız için sadece Paris ve Lyon'da o zamanlar okul vardı. Ben ne şanslıyım ki bir sene eğitimi bitirdikten sonra Nice Üniversitesi de bir anlaşma yapıp lisans diploması verebileceğini söyledi. Sınava girip kazanınca ben 3 sene daha Nice'de kalıp lisans diplomamı alabildim orada. Ondan sonra da yüksek lisans yapmak için başka bir ülkeye gitmem gerekiyordu. Çünkü yine yüksek lisans olana Fransa'da yok. Sadece Paris ve Lyon'da var. O yüzden araştırmaya başladım. İsviçre bana çok yakın geldi. Hep yani gerçekten bunlara bir tesadüf oldu bu noktadan sonrası. Hani nereye gitsem ne yapsam şurada iyi hoca varmış. Burada bu kişiyle tanışmıştım. O orada hocalık yapıyordu. Acaba oraya mı gitsem vesaire derken ilk Lozan'da bir yüksek lisans yaptım. Lozan'da okuduktan sonra Züriye geçmeye karar verdim. Çünkü orkestra sanatçısı olmak istediğim için bir orkestra master'ı yapmak istedim. İsviçre'de değişik master türleri vardır. İşte solist, pedagoji, orkestra, bir de performans master'ı diye. İlk yaptığım performanstı. Hani her şeyi kapsıyordu. Daha sonra Zürih'te her sene bir kişiyi alıyorlar tabii orkestra masterlarına. Çünkü orada Zürih opera var. Yani Zürih'te opera var. Başka şeylerde senfoniler var. Zürih'teki operada o open house denilen orkestra oranın sınavını kazanmak gerekiyor bu orkestra masterını yapmak için. Ben de tabii orkestranın önce sınavını kazanınca sonra okula da beni aldılar. Böylelikle Zürih Opera'da da 2 sene boyunca stajyer olarak çalışmış oldum. Ondan sonra tabii bu benim için çok büyük bir deneyim oldu. Hani aslında profesyonel orkestra hayatına ilk orada giriş yaptım diyebilirim. Kaç senesi oluyor bu da? 2015. Hani ondan önce tabii bir sürü yerde çaldım. Bir sürü orkestrada çalıştım, bir sürü festivale gittim vesaire. Hani gençlik orkestralarına da gittim, profesyonellerde de çaldım. Ama hani düzenli olarak Zürich Opera gibi bir orkestrada çalıştıktan sonra karar verdim ki tamam ben artık orkestra sanatçısı olacağım eminim diye. Ondan sonra da en son okuduğum yere artık geldik. O da Santa Cecilia Akademisi Roma'da, İtalya'da. Orada da Alessandro Carbonari hoca. Ve kendisi zaten dünyanın sayılı klarnetçilerinden hala. Ben zaten hayranlıydım. Buldum. Önce bir yani nasıl tanışabilirim bu adamla diye aramıştım. Siena'da Yaz Akademisi'ne gittim. Oranın sınavını kazandım. Onunla çalışabildim bu sayede. Sonra dedim ben sizin sınıfınıza gelmek istiyorum. Tamam dedi. Roma'da dedi ben eğitim veriyorum. Bekliyorum sınava. Gittim tabii 60 kişi mi ne vardı yani sonuçta 7 kişi mi kabul edilmişti çok hatırlamıyorum. Onlardan biri oldum akademide de bir sene okudum. 2018'de böylelikle eğitimi bitirdim. Şimdi de doktora yapıyorum İstanbul Üniversitesi'nde.
Şahane. Sanki bunlar böyle çok kolaymış gibi anlattınız ama ben böyle dinledikçe ve bir daha önceki konuşmalarımızı da hatırladıkça bir müzisyenin hayatında böyle seçmelerin, yarışmaların, ödüllerin yeri çok önemliymiş gibi anlıyorum. Sizleri tanıdıkça ve hayat öykülerinizi öğrendikçe önemli virajlar olduğunu düşünüyorum. Rengim Hocam yanılıyor muyum ne dersiniz?
Haklısınız, çok haklısınız. Ben Selin'i dinlerken aslında 60 yıllık bir yaşam öyküsü anlatıyor zannettim ama o bunları 30 yıla sığdırmış. Fakat 2005 yılında Selin'i tanıdığım zaman bu kadar aşkla, tutkuyla mesleği müzisyenle karşılaştığımı hatırlıyorum gerçekten. Ve böyle büyük başarılara imza atacağını tahmin etmiştim. Müzisyenlerin gerçekten hayatında yarışmalar, sınavlar, konserler büyük büyük yer tutuyor. Çünkü odanın içinde çalışıyorsunuz bütün yaşamınız boyunca, yalnız başına çoğunlukla. Fakat bunu göstermeniz ve başarınızı kanıtlamanız lazım. İzleyicinin önünde, jürinin önünde, sınav heyetinin önünde. Bu başarıyı kanıtlamazsanız hiçbir işe yaramaz. Sizin orkestralar içindeki yerinizin bulunabilmesi, size sunulabilmesi, davetler alabilmeniz açısından bu son derece önemli. Bu bakımdan da hem sınavlar hem de seçmeler hem de yarışmalar müzisyenlerin yaşantısında çok çok önemli yer tutuyor. Selin bunu gerçekten çok küçük yaşlarda başarmış ama ben Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nda o ilk adımlarını attığı yılları demin de söz ettiğim gibi hatırlıyorum. Ve böyle başarıların müjdecisiydi o yıllarda da Selin. Ve onun gibi o sınıftan, o dönemden, Doğuş Çocuk'tan yetişen birçok arkadaşımız şu anda hem Avrupa'da hem de Türkiye'de çeşitli orkestralarda güzel başarılara imza atmaktalar.
Harika, gerçekten öyle. Çok önceden belliymiş Selin'le ilgili ipuçları daha o zamandan gelmiş diyorsunuz. Selin, size klarneti sormam gerek mutlaka. Nasıl bir ilişkiniz var enstrümanla? Yolculuğunuz nasıl başladı klarnetle?
Tamam, o zaman nasıl başladı ondan bahsedip bugüne gelelim. Şöyle ki o zaman İstanbul'da okuduğum ilkokulda bir müzik öğretmenimiz vardı. Kendisi Sibel Tanju ve o da piyano öğretmenliği yapıyordu konservatuvarda. Ve daha sonra müzik öğretmenliğine başlamıştı. Ne şanslıyım ki benim müzik öğretmenim oydu. Çünkü sınıfımız biliyorsunuz İstanbul'da sınıflar hep kalabalıktır. Çok kalabalık bir şey. O zaman da öyleydi. 47 kişiydi diye hatırlıyorum sınıf. Ve hep benim yanıma geliyordu biz toplu şarkı söylerken. Hani çocuk şarkıları vesaire müzik dersinde söyleniyor. İşte flüt çalıyoruz arada. İşte hep geliyor bana gözlerini açıyor bakıyor. Ah diyor. Sonra bir gün annemi çağırdı. Yani velini çağırabilir misin? Görüşeceğim. Benim de hep annem geliyor. Hani babam çalışıyor. Annem hep ilgileniyor. Annem de dedi ne yaptın kızım? Yani hani Allah Allah kimse senden hiç şikayetçi olmaz. Yani müzik öğretmeninle alaka diye. Hani korktuk biz. Niye çağırıyor? Annem gitti. Onun üzerine Sibel Hoca bütün sınıf içerisinde hani benim yeteneğimi ayırt ettiğini, benim kulağımın çok farklı olduğunu, işte her şeyi çok iyi duyduğumu vesaire bahsedince hani konservatuar denemesi lazım ve kesinlikle bu yola girmeli. Hani çok yeteneği var dedi. İşte o zamana kadar da benim ailemde hiç müzisyen yok. Kimse bunu fark etmemiş. Halbuki ben küçükken şarkı sözleri yazıyormuşum. Babam küçük bir oyuncak org almıştı. Çok iyi hatırlıyorum. Bütün günümü onun başında geçiriyordum ve bir şeyler çalıyordum. Hani kulaktan çıkarıyordum ama tabii kimse anlamadığı için hiç yönlendirmemiş. O zaman da 10 yaşındayım. Daha sonra bunun üzerine annem babam çok sıcak bakmadı. Çünkü ailede hiç müzisyen yok. Kim yönlendirecek, kim yardım edecek, nasıl yapacağız bu işi diye çok endişe ettiler. Daha sonra benim ne kadar hevesli olduğumu gördüler. Ben dedim evet ben deneyeceğim konservatuara gitmek istiyorum. Ama yani çocuk aklı aslında daha konservatuarın ne olduğunu, hani bir enstrüman çalmanın ne olduğunu bile aslında çok bilmiyorum. Öyle söyleyeyim size. Ama istiyorum yani içimden geliyor. Annemle babam seneye mi denesen diyorlar. Yok diyorum ben bu sene deneyeceğim, yapacağım, gireceğim. Hakikaten inanmadılar, başka birine gösterdiler. O da dedi evet kulağı çok iyi, kesinlikle girmeli. Ben sınava girdim, 800 küsür kişi girmişti sınava hatırlıyorum. O 30 kişi kazanmıştık sanırım. Sayılar çok net olmayabilir ama böyle hatırlıyorum. Kazananlardan biri oldum. Daha sonra tabii enstrüman seçimine girildi. Ben hep böyle flüt, oboa çalmak istiyorum. Hani çok da diyorum ya bütün enstrümanları bilmiyorum. Yaşım çok küçük, ailede hiç yok. Ama ben biliyorum flüt, oboa çalacağım diyorum. Ama flüt hocası istemiyor. Oboa hocası sınıfım dolu diyor. İstemediler. Trombon hocası çok istedi. Trombon sınıfına girdim ben. Ondan sonra aradan tabii birkaç ay geçti. Ben istemiyorum trombon çalmak. Hep aklımda başka türlü bir şey çalmak var. Sonra bir şekilde babamın yönlendirmesi olsun. Benim okulda o klarnet çalanları görmem olsun. Ben klarneti çok sevdim. Gittim klarnet hocasına. Ben dedim klarnet çalmak istiyorum. Öyle mi dedi. Hiç unutmuyorum öyle mi deyişini. Ondan sonra klarnet sınıfına kabul oldum. Ve gerçekten de en başta çok zorlandım senenin ortasından girdiğim için. Ama çok seviyordum yani çok yapmak istiyordum. İkinci sene birdenbire şaha kalktım diyebilirim. Çok çalışmaya başladım. Bütün hayatım klarnet oldu. Zaten o zaman da artık işte 12 yaşına girmiştim neredeyse. O yani kendimi bildim bileli diyebilirim. Hayatımın odak noktasında hep klarnet var. Hala da öyle. Yani sürekli klarnetle ilgili bir şey düşünüyorum. Bugün şunu yapsam, bugün şöyle bir video çeksem, bugün şu eseri çalışsam. İşte bir mesela Mezzo kanalı açıyorum, dinliyorum bir müzik kanalını. Aa şu eseri ne zaman çalacağız acaba diye hep hayallerini kuruyorum. Yani öyle geçiyor hayatım diyebilirim.
Rengim hocam ben müzisyenleri dinlerken hep bir ustalar mutlaka geçiyor. Onların sınıfında olmak geçiyor. Hayatlarının bir yerinde mutlaka çok önemli dokunuşları olmuş bu kişilerin. Onu anlıyorum. Klasik müzikte usta-çırak ilişkisi mi vardır? Yoksa nasıl bir ilişkidir bu ustayla öğrenci ilişkisi?
Evet, çok önemli bir noktanın altını çizdiniz. Her şeyden önce şunu ifade etmem gerekir ki hem de Selin'in yaşam öyküsünden de gördüğümüz gibi yönlendirme, aile, öğretmenler ve çevre müziğe yönelme bakımından çocuklarımız için ne kadar önemli. Çünkü müzikte özellikle daha doğrusu her türlü fiziksel gelişime dayalı ki müzik icra sanatçılığı, klarnet olsun, piyano olsun, keman olsun hepsi icra, fiziksel gelişime dayalıdır çocukların fiziksel gelişimine. Küçük yaşta başlanması gereken eğitimler. Dolayısıyla tam bilinçlenmeden çocuk yönlenmek gerektiği için ya Selin örneğinde olduğu gibi olağanüstü bir ilgi sahibi olmak ya da akıllı ve bilinçli müzik öğretmenleri tarafından yönlendirilmek gerekiyor. Daha sonra da Selin'in de hayatında gördüğümüz gibi meslek hocalarının çalgı eğitiminde özellikle çok büyük dokunuşları var çocuklarımıza. Şöyle diyelim, 10 yıllık, 11 yıllık bir eğitimdir. 9 yaşında girilen, 20 yaşında mezun olan normal 11 yıllık bir eğitimden söz ediyoruz. Bu 11 yıl boyunca haftanın en az 2-3 saatinde çocukla baş başa, yüz yüze, birebir ders yapar hocalar. Bu bakımdan konservatuvar eğitimleri çok zor ve pahalıdır. Birebir ders yapıldığı için çalgı eğitimlerinde. Tabii bu süreç içerisinde, bu usta-çırak ilişkisi içerisinde çok sıkı manevi bağlar gelişiyor hoca ile öğrencisi arasında. Kaçınılmaz olarak. Hatta hoca biraz evladı gibi görmeye başlıyor çocukları. Neredeyse onun kusurlarını da göremez hale dönüşüyor bir süre sonra. Bu ilişkiyi çok objektif nitelikte tutabilmek hocalar için çok önemli. Öğrenciler için de sürekli yani hocaya olan hayranlığı çok güzel olmakla birlikte onu aşmaya çalışmaya yönelmesi ve değişik hocalardan da bilgiler edinmesi, Selin'in yaptığı gibi. Yani akademik eğitim, müzik eğitimi özellikle tabii ki sınıf eğitimine dayalır. Diğer dersler müzik kültürü, müzik tarihi bakımından ancak çalgı eğitimi bakımından bütünüyle ustaçırak ilişkisidir. Ustasını görerek çocuk yetişir. 10 sene, 11 sene çok emekli, son derece meşakkatli bir eğitimdir. Burada da Selin'i ve diğer bütün çocuklarımızı yetiştiren hocalarımıza, konservatuvar hocalarımıza saygılarımızı gönderelim.
Hocalara saygılarımızı gönderelim. Selin vesile olmuş oldu gerçekten de. Bu konuyu ben de çok merak ediyordum. Merak ettiğim bir başka konuda Selin, hayat öykünüze bakınca sizin bir ajansla işbirliği yaptığınızı gördüm. Dünyada uluslararası klasik sanatçı menajerliği yapan ajanslar var. Günümüzde bir sanatçının bunlara dahil olması önemli ya da gerekli midir? Sanatçıya ne katar bu ajanslar ve onlara nasıl ulaşılır ve onlarla nasıl çalışılır?
Şimdi şöyle, ben evet Luxbridge menajerlik şirketiyle çalışıyorum. Onlar genelde zaten sanatçılara onlar yanaşırlar. Hani sanatçılar zannetmiyorum hiç kimsenin menajerim olsun diye birini aradığını. Yani benim bana öyle olmadı. Bana kendileri yanaştılar. Şu an Türkiye'de çok değerli birçok sanatçıyla da çalışıyorlar. Ben fikirlerini çok beğendim. Şimdi neden gerekli? Şöyle söyleyeyim. Ben de hani acaba gerekli mi böyle bir şey diye düşündüm. Şöyle ki bir sanatçı olarak sizin işiniz sanatınızı icra etmek, yani klarnetinizi çalmak, bunu çalışmak, bununla ilgili düşünmek vesaire. Ancak Türkiye'de öyle bir hale geliyor ki bir süre sonra konser almak için mail'ler atmalar, CV'nizi yollamalar, kendinizi tanıtmalar. Yani bu aslında sizin işiniz olmamalı. Ve hani Türkiye'de çok uğraşmanız gerekiyor ki ben yurt dışından yeni dönmüştüm. Beni Türkiye'de kimse doğru düzgün tanımıyordu. Döndüğümde herkes unutmuştu diyebilirim. Hani belki rengim hocamız hatırlıyordu çoğu insan, yani birçok insanı.
Tabii ki.
Teşekkür ederim. Ama inanın herkes için öyle değildi. Yani bir süre sonra ne olursa olsun herkes çevresindeki insanlarla anlaşıyor ve sizi unutuyor bir şekilde. Arka plana atılıyorsunuz. Döndüğümde hiç konserim yoktu, çalıştığım bir yer yoktu, yaptığım bir şey yoktu. Ve bu şirket bana yanaştığında hani bu işleri benim için onlar yapacaklarını söylediler. Ve bu sebeple gerçekten bunu ben de gerekli görüyorum. Özellikle yurt dışında bu işler böyle yürüyor. Yani siz gidip bir yere mail attığınızda ben çalışmak istiyorum, burada çalmak istiyorum, burada solist çıkmak istiyorum, şöyle bir oda müziği grubum var, şöyle bir proje yapmak istiyorum demiyorsunuz. Bunu sizin için menajerler yapıyor. Ben de o yüzden Türkiye'de ilk kez yapılan bir şey bu. Bunun parçası olmaktan dolayı memnuniyet duyuyorum. Hani açıkçası çok da merakla bekliyorum neler olacak diye. Çünkü bildiğiniz üzere bu sene çok bir faaliyet yapılamıyor. 2020'den itibaren böyle oldu. Bakalım daha sonra bunun meyvelerini alacağız diye düşünüyorum. Onlar şu an çalışmaları sürdürüyorlar.
Çok doğru bir konu bence. Çünkü sanatçı enstrümanını çalar ve başka bir konuyla neden uğraşsın? Niye böyle bir konuya vakit harcasın? Üstelik bunu yapan profesyonel kişiler varken çok doğru. Peki akustik bir enstrümanla elektronik müziği bir araya getirenleri görüyorum örneğin. Ya da farklı sanat dallarını bir araya getirenler var. Bu yenilikçi yaklaşımlara nasıl bakıyorsunuz?
Benim için ben çok sıcak bakıyorum. Aslında farklı müzik türlerini de çok dinliyorum. Yani özellikle caz mesela çok seviyorum. Evde de kendim eğlenmek için çalıyorum o tarz şeyleri. Deniyorum biraz improvizasyon yapmayı vesaire. Elektronik şeylerle birleştirenlerde de çok enteresanlar var. Mesela Fransa'da Yom diye bir klarnet sanatçısı vardır. Klezmer müzikle elektroniği birleştirir vesaire. Türkiye'de çok ne var bilmiyorum. Çok çok takip etmiyorum son zamanlarda. Hani çok güncel bir bilgim yok ama tabii ki güzel. Tabii değişik şeyler yapılmalı. Ancak tabii ki esas benim için işim klasik müzik olduğundan ötürü hep bana da sorulduğunda işte Türk müziği de çalıyor musunuz veya şunu da çalıyor musunuz, onu da yapıyor musunuz dediğinizde ben hani Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçısı kimliğimle hani hayır ben klasik müzik sanatçısıyım deyip konunun dışında kalıyorum gibi oluyor.
Peki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda olmak zor mu? Çok talep olan ve çok hedeflenen bir yer olduğunu tahmin ediyorum. Sanki girmek de zordur, kalmak da zordur gibi hissediyorum, öyle mi?
Evet, öyle. Benim Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndaki öykümde aslında sözleşmeli sanatçı olarak başladı. Türkiye'ye döndükten bir buçuk sene sonraydı sanırım. Tesadüfen öyle bir hafta çalışmıştım ve ondan sonra 4B sözleşmeli dediğim sanatçı olarak oraya girdim. Daha sonra biliyorsunuz pandemi oldu vesaire. 3-4 ay çalıştıktan sonra belli bir süre geçtikten sonra kadro sınavı açıldı. Ne şanslıyım ki o sınavı da çok yüksek bir puanla, iyi bir başarıyla kazanabildim. Ve şu an orkestranın üyesiyim. Yani gerçekten küçükken hani birisi dese Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda yarın öbürsü gün çalışacaksın diye hayatta inanmazdım büyük ihtimalle. Ama gerçekten böyle bir şey oldu. Hala bana çok böyle olağanüstü bir şeymiş gibi geliyor. Çünkü Türkiye'nin en prestijli kurumlarından ve gerçekten tabii ki de bir sürü ayrıcalığı var bunun. Böyle.
Gerçekleşen hayallerden biri daha. Rengim Hocam, bu konuyla ilgili söylemek istedikleriniz var mı? Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile ilgili, orada olmakla ilgili.
Tabii Selin'in de söylediği gibi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası isminin Atatürk'ten gelmesi, kökenlerinin ta Müzikai Humayun'a dayanması ve Türkiye'de bütün hemen hemen sanat kurumlarının içinden doğduğu bir kurum olması bakımından çok prestijli bir kurum, gözbebeği bir kurum. Tabii ki bütün devlet senfoni orkestralarımız onun kardeşleri ve çok değerliler. Ama Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası her zaman farklı bir algı yaratmıştır. Demin söz ettiğiniz gibi girmek zordur bütün orkestralarımıza. Çok kolay bir sınav verilmez, çok zor bir sınav verilir. Deneme süreleri vardır. Ama kalmak demeyelim de Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yükünü ve onurunu taşımak zordur. Kolay değildir. Bu o duruşta olabilmek. Çünkü o ismin gerçekten çok yüce bir makamın ismini taşıyor. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyesi olmak, Devlet Senfoni Orkestrası üyesi olmak gerçekten bütün sanatçılar için önemli bir prestij konusudur.
Evet. Selim, sosyal medyayı ne kadar önemsiyorsunuz ve onunla ilişkinizi nasıl düzenliyorsunuz diye merak ediyorum. Çok ilham verici paylaşımlarınızı gördüm çünkü.
Teşekkür ediyorum. O da evet tesadüfen başlayan bir yolculuk oldu aslında. Yine benzer bir konu menajerlik şirketi konusuyla ilgili. Şimdi ben Türkiye'ye döndüğümde dediğim gibi çok kontaklarım yoktu. İnsanlar döndüğümü bile bilmiyordu. En son neredeydim onu bile bilmiyorlardı. Çünkü ben sosyal medyayı inanın hiç kullanmıyordum 2019 senesine kadar. Yani Facebook daha çok kullanılır Avrupa'da. Ve orada bazı paylaşımlar yapıyor. Birisi koyarsa onu koyuyordum. Hani çok nadir bir konseri bir şey koyuyordum. Ama inanın o kadar neredeyse bütün ülkeleri gezdim. Avrupa'da her yerde konser yaptım. Yani İsveç'te Kraliyet Sarayı'nda prensle prensese bile çaldım. Onu bile paylaşmadım. Yani öyleydim. Onun üzerine hani arkadaşlarım yani insanlar hiçbir şey yapmıyor senin. Her şeylerini paylaşıyorlar. Sen o kadar şey yapıyorsun hiçbir şey paylaşmıyorsun. Hani ne gençlere ilham oluyorsun ne insanlar senin ne yaptığını biliyor. Yani sanki gittin kayboldun ortalıktan gibi diye çok duydum. Türkiye'ye döndüğümde de çok yakın birkaç arkadaşım artık zamanı aç işte oradaki şeylerini paylaş nasıl çalıyorsun biraz göster insanlarla kontak kur vesaire dedi. Ben de onun üzerine bir açtım baktım. Instagram özellikle çok kullanılıyor biliyorsunuz hani bu aralar. 2019 senesinin başlarıydı diye hatırlıyorum. Birkaç paylaşım yaptım. Baktım inanılmaz izlemeler aldı. Birdenbire binlerce takipçim olmaya başladı. Dedim demek ki hakikaten böyle bir talep var. Hakikaten böyle bir şey var. Yani takipçilerimin tabii büyük bir çoğunluğu hep Türk ama Amerika'dan çok var. Güney Amerika'dan çok var. Özellikle Avrupa dışında. Çok da güzel ilişkiler kurmaya başladım insanlarla. YouTube'a da sonra başladım. Orada da videolar yapıyorum. Orada daha çok öğretici videolar yapıyorum. Instagram'da daha çok nota paylaşımı. Yani bir eserin bir parçasını koyuyorum. Ya da konserlerimden bir şeyler paylaşıyorum. Ya da küçük bir nasıl desem İngilizce sakma geldi. Hani bir ipuçları işte şu şöyle çalınırsa bu daha kolay olur tarzı şeyler söylüyorum. İnanır mısınız? Yani belki günde her gün 50 tane mesaj alıyorum. Şunu nasıl yapıyorsunuz? İşte bunu bana öğretir misiniz? İşte bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? İşte kullandığınız marka nedir? İşte vesaire gibi. Sürekli insanlarla böyle aktif bir iletişim içerisindeyim ve bu beni çok mutlu ediyor açıkçası. Çünkü biliyorsunuz müzik hani bir paylaşım özellikle klasik müzik camiası diye bir şey söz konusu. Bunu yurt dışındaki insanlarla da canlı tutabilmek için sosyal medyanın çok gerekli olduğunu düşünüyorum özellikle günümüzde.
Sizin bu son söz ettiğiniz kısım bu yurt dışı ilişkiler açısından kuşkusuz size bir katkısı olacaktır ama ben izleyen tarafından hep şunu düşündüm sizin kullanımlarınıza, paylaşımlarınıza bakarak ne kadar şahane çünkü birçok çocuğa örnek olabilir ve ilham verebilir. Artık bir rol modelsiniz ve birçok kız çocuğu örneğin bence sizin paylaşımlarınızı bakarak klarnet çalmaya heveslenebilir ve bence bu çok önemli.
Evet zaten söyleyen çok oluyor. Yani özellikle dediğimiz gibi küçük kız çocukları dediğimiz yani hani 18 yaşına kadar diyelim. Ben de işte klarnet çalmak istiyorum. Çok çok küçük yaşta da kullanıcılar var. Bazen anneleri yazıyor. Hani Türk de var yabancı da var. İşte kızım sizi takip ediyor benim hesabımdan giriyor. Çünkü küçük olduğu için kendine ait hesap açmamış. Sizi örnek alıyor. İşte ben de o yüzden ona klarnet almak istiyorum. Ders verdirmek istiyorum işte vesaire diye. Ben inanılmaz mutlu oluyorum tabii. Özellikle Türk birisi gelince inanılmaz mutlu oluyorum.
Peki. Rengim Hocam sizin bu konudaki düşünceniz nedir? Ekranlar çağında bu paylaşımların müziği çoğaltması ve arttırması ile ilgili düşüncenizi merak ettim.
Çok ilginç tabii. Ben 33'lük plak dönemini hatta annemden kalan 78'lik yani bir senfoninin en az 9 plağı kaydedildiği dönemi de hafif böyle bir küçüklüğümde yakalamış. Sonra 33'lük sonra CD dönemi derken bu internet döneminde ve elinizin altında bir senfoninin arzu ettiğiniz anda en az 10-15 icra, değişik icrasını dinleyebileceğiniz dönemlerin yelpazesini yaşadım. Zaman zaman öğrencilerime, zaman zaman hatta Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nda çocuklara bunun nedenli kıymetli bir gelişim müzikçi açısından, dinleme açısından ve farklı dünyalara açılabilme açısından nedenli büyük zenginlik kattığını hep ifade etmeye çalışıyorum. Çünkü bir senfoniyi dinlemek için neredeyse çok büyük emek verirdik. Ya konseri beklemek ya da o plağı bulmak, almak zorunda kalırdık. Şimdilerde bu tabii çok çok kolaylaştı. Ama şunu da ifade etmeliyim ki mesela ben de Zoom platformu gibi başka YouTube gibi başka platformları kullanarak müzik dinleme, iletişim kurma, toplantı yapıyorum ama diğer sosyal medya mecraları bana biraz hep uzak geliyor. Eğer insanlarla ilişki kurmam gerekiyorsa onu hep yüz yüze ya da daha dokunulabilir bir şekilde yapmayı belki de yaşım icabı her zaman tercih ediyorum. Bu bakımdan hep Facebook, Twitter ya da işte Instagram gibi platformlara hep uzak durdum. Hiç paylaşmadım. Ama bir yandan da bunun tabii çok yararlı kullanılabileceğini düşünüyorum. Selin'in bahsettiğinin çok yararlı yönleri var. Hele sanatçılar açısından, dünyayı görebilmek açısından. Ama bir o kadar da zaman kaybettirici olabileceğini düşünüyorum. Demek ki her zaman akıllı kullanmak, her şeyde olduğu gibi en önemli, doğru kullanmak, yararlı kullanmak en önemli ilkemiz olmalı diye düşünüyorum.
Peki, yani ben birçok konuda kendimi doldurduğumu düşündüğüm bir kayıt yaptık. Çok beslendim Selin sizden. Rengim Hocam sizden zaten her zaman. Çok teşekkür ediyorum ikinize de. Selin sizi umarım en kısa zamanda dinleme fırsatım olur. Çok heyecanlıyım bu konuda ve bu salgın süreci geçtikten sonra umarım en kısa zamanda siz de salonlara, seyircilerinize kavuşursunuz. Rengim Hocam çok teşekkürler katkınız için. Selin çok teşekkür ederim.
Biz de çok teşekkür ederiz.
Biz de çok teşekkür ediyoruz.